Ayrım 29.
Sayfa 257. Yaşlı romantik Wordsworth ve genç romantik Keats de zamanın yaşantısal parçalanmışlığına karşı durmak üzere, geçmeyen bir zamana, bir sonsuzluğa, bir durmuş ve değişmeyecek zaman parçasına duyulan özlem çok sık yinelenir. Roman metinlerinde de dile gelen sonsuzluk özlemi, özellikle 19. yüzyılda roman yazarlarını zaman kurgusunda yeni arayış ve izleklere götürür. 19. yüzyılın sonuyla 20. yüzyılın başında şiire damgasını vurmuş iki ünlü İngiliz şairinde, Yeats ve T.S. Eliot'ta sonsuzluk özlemi mitik zamanın yüceltilmesiyle belirir. Buna koşut olarak modernist romanın uğraşı artık 18. yüzyılın öncü romancılarının yaptığı biçimde bütüncü metinlere parçalanmış metinlerle direnmek değil, trajik bir durum olarak değerlendirilen parçalanmayı bütünleştirmenin yollarını aramak olmuştur. Ve yaşanılan anda geçmişle olan ilişkisi bağlamında önem kazanmıştır. Modernist anlatılarda zaman, Henri Bergson ve benzeri düşünürlerin de etkisiyle, modern romancının geçmişte farklı bir biçimde gezinmesiyle kurgulanır. Geçmiş, yaşanan anın parçaladığı ve yeniden anlamlandırdığı, bu yeniden anlamlandırmayla birlikte yaşanan anın bir kez daha parçalanmasına yol açan bir anımsayıştır. Bu tür geçmiş duygusu, daha önce olmuş bitmiş, hesabı kapatılmış olay ve süreçlerin anımsanmasından çok farklı bir duygudur. Geçmişi her an yeniden üretir. Dipnot: Paul Ricoeur, belki de 20. yüzyıl anlatılarının bu özelliğinden esinlenerek üç tür zaman kurgusu olduğunu söyler. Time and Narrative adlı üç ciltlik kitabının birinci cildinde biçimlenmemiş bir zaman parçasından prefigürasyon, olaylarla biçimlenmiş zaman parçalarını ya da süreçleri konfigürasyon ayrıştırır. Aynı yapıtın üçüncü cildinde ise bu biçimlenmiş süreçlerin sonradan hatırlandıkça geçirdiği değişimleri refigürasyon anlatır. Time and Narrative, üç cilt çeviren Kathleen McLaughlin ve David Pelliner, Chicago ve Londra 1984-1988. 18. yüzyılda roman belki de şimdiki zamanla en barışık olduğu dönemi yaşamıştı. Bu dönem romancılarının kurguladıkları zaman hep hızla akıp giden ve geçerken dramatize edilerek okurun zamanına taşınan bir şimdiki zamandır. Ama 19. yüzyıla geldiğimizde bu yüzyılın büyük anlatılarında geçmişin şimdi üzerindeki baskısını hissetmeye başlarız. Artık geçmekte olan zamana kuşkuyla bakıldığını ve anlatının kalıcı bir zaman arayışına girdiğini sezinleriz. Bu sevgi, dürüstlük, aşk, fedakarlık gibi zamanın eskitemediği kalıcı değerleri yücelten dini bir zaman duygusu olabileceği gibi, insan doğasının değişmezliğini vurgulayan özcü bir zaman duygusu ya da insanlığın kaybettiği insanlığını bulup çıkaran mitik bir zaman duygusu da olabilir. 19. yüzyıl anlatıları bir bakıma 18. yüzyıldan devraldıkları güncel zamanla kendi tercih ettikleri mitik zaman arasındaki gerilimde yazılmışlardır. Örneğin Emily Bronte'nin son derece çetrefilli ama o ölçüde de dikkatli bir zaman kurgusuna sahip olan Wuthering Heights, Uğultulu Tepeler adlı romanındaki temel gerilim öğesinin mitik zamanla güncel zaman arasındaki gerilim olduğunu söyler Dorothy Van Gent. Dipnot: Dorothy Van Gent, The English Novel, Form and Function, New York 1953, sayfa 153'ten 71'e. Wuthering Heights'ın Heathcliff, Cathy, Hindley gibi sıra dışı kişilerinin düşlerdeki ya da dinsel ayinlerdeki kişilere benzediği saptamasını yapar. Dipnot: Van Gent, The English Novel, sayfa 153. Dolayısıyla Heathcliff'le Catherine'in aşkı bu dünyaya, güncelliğe, hatta uygarlığa sığmayan bir mitolojik romanstır. Bu aşk, gelenek ve göreneklerle sınırlanmış bir aşk olmadığı için, tüm yalınlığına karşın tanımlanması zor bir tutkudur. Buna karşılık, romanın Cathy ile Heathcliff'in ölümünü izleyen ikinci yarısındaki ilişkiler, toplumsal normlara uygun bir çizgide gelişir ve kronolojik zamanda kurgulanır. Bronte bu iki zamanı, yani Catherine ile Heathcliff'in trajik aşkının mitik zamanıyla, Cathy ile Hareton'un aşkının dünyevi zaman çizgisini öyküleyen iki anlatıcı kullanır. Lockwood ve Nellie Dean. Bu iki anlatıcıdan Nellie Dean, olayların hemen tümüne şahit olmuş ama gene de bunların bazılarını yorumlamaktan aciz, yarı bilen bir anlatıcıyken, Wuthering Heights'a geldikten sonra öykünün tamamını Nellie Dean'den dinlediği şekliyle bize aktaran Lockwood, tümüyle bilinçsiz bir aktarıcıdır. Her şeyi yanlış anlar, anladığını da yanlış yorumlar, bütün tahminleri yanlış çıkar. Bu haliyle Lockwood, sanki kitabı yanlış anlayacak okuru temsil eder ve kitabın doğru yorumlanması için uyarıcı bir işlev yerine getirir. Bu kitabı beğenecek okur, güncel zamanın ve toplumsal normların ötesinde bir duyarlılığa sahip olmalıdır. Çünkü romanın temel gerilimi, mitik zamanla güncellik arasındaki derin uçurumdur. 19. yüzyılda yaygın biçimde yazılan Bildungs roman, büyüme bilinçlenme romanı diye çevrilebilir. Aynı zamanda roman türünde şimdiye dek kullanılmış en kronolojik anlatıyı içerir. Bireyin çoğunlukla yetim çocukluğundan başlayarak olgunlaşmasına kadar uzanan süreci ele alan Bildungs roman, bu süreç içinde roman kahramanının ne tür seçimlerle karşı karşıya kaldığını ve yaptığı seçimler sonucunda yaşamının nasıl belirlendiğini neredeyse bir ibret öyküsü gibi anlatır. Dipnot: 20. yüzyılın başında Bildungs roman yapısı sıradan bireylerin değil, sanatçıların formasyonunu anlatmakta kullanıldı. Künstler roman dediğimiz bu alt türde zaman öğesi Bildungs romanın çizgiselliğinden farklı olarak ileri geri gidişler, anımsamalar, geleceğe ilişkin beklenti ya da düşlerle modernist romanın zaman anlayışına uygun bir biçimde anlatıyı biçimlendirdi. Künstler romanın en klasik örnekleri Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man ve Thomas Mann, Tonio Kröger'dir. Çağın liberal anlayışına uygun olarak bireyin yaptığı seçimlerde tümüyle özgür olduğu varsayılır. Çocukluk, ilk gençlik, masumiyetin yitişi, kimlik bunalımı ve olgunluk aşamalarından geçen düz bir zaman çizgisi izleyen bu anlatı türünde, geçmişe dönüşler ve geleceği göndermelerden oluşan zaman kaymaları asgaride tutulur. İronik gelişmelerle ortaya çıkan beklenmedik durumlar, ahlaki seçimlerle düzeltilerek mitik zamanla güncel zaman uzlaştırılır. En tipik Bildungs roman örneklerinden biri olarak sayabileceğimiz Charles Dickens'in Great Expectations, Büyük Umutlar adlı romanı, büyük bir geriye dönüş üzerine kuruludur. Anlatıcı artık yaşını başına almış, en azından Dickens'in yazdığı ikinci sona göre, evlenmiş ve iş güç sahibi olmuş Pip'tir. Anlattığı ise kendi yaşam öyküsüdür. Bu öyküye yalnız ve mutsuz çocukluk dönemiyle başlar. Daha doğrusu ablasının kocası Joe Gargery olmasa çok yalnız ve mutsuz olabilecekken, Joe'nun dostluğu ve koruyucu sevgisi sayesinde oldukça çekilebilir hale gelmiş olan çocukluğuyla. Bu dönemde Pip, yaşamında çok önemli rol oynayacak iki masalsı kahramanla tanışır. Magwitch ve Miss Havisham. Gene aynı dönemde büyük bir yanlış yaparak, Magwitch'i masalların kötü cadısı, Miss Havisham'ı ise iyilik perisi olarak görür. Bu yanlış başka yanlışlar doğurur. Estella'ya aşık olması ve bu aşktan vazgeçmemesi, kendini beğenmişliğe kapılması ve en kötüsü çocukluğunun koruyucu meleği Joe'dan utanarak onu reddetmesi. Pip'in çocukluktan ergenliğe geçişi, bütün saatlerin aynı zamanı gösterir biçimde durmuş olduğu Miss Havisham'ın malikanesi Satis House'da olur. Saatler yıllar önce Miss Havisham'ın nişanlısı onu terk ettiği anda durdurulmuştur. Miss Havisham artık çürümüş ve örümceklerle kaplanmış olmasına rağmen gelinliğini yıllar sonra hala üzerinden çıkarmamıştır. O gün bugündür taranmamış saçlarını çürümüş, solmuş ve kurumuş gelin çiçekleri süslemektedir. Kendini geçen zamanı durdurma yetkisiyle donatan Miss Havisham, bir anlamda şeytani bir plan peşindedir. Çünkü saatlerin durduğu o terk ediliş anının intikamını almak üzere Estella'yı yetiştirmektedir. Estella ve Pip, iki kimsesiz çocuk, ilk kez Satis House'da bu koşullarda karşılaşırlar. Estella, geçmişten gelen bir dizi kötülüğün, intikam, nefret ve cinayetin mirasçısı zavallı bir çocuktur ve bütün bu kötülükleri yinelemek üzere yetiştirilmektedir. Pip'e gelince o Estella'ya göre çok şanslı bir başlangıç noktasındadır. Çünkü onun sevgiyi, özveriyi, bağışlamayı, acımayı, doğruluk ve cömertliği temsil eden bir koruyucusu vardır, Joe. Ama Pip bu noktada büyük bir hata yaparak Joe'nun temsil ettiği aydınlık geleceği seçeceğine, Miss Havisham'ın temsil ettiği karanlık geçmişi seçer. Kendini Miss Havisham'a ve Estella'ya beğendirmek en büyük arzusudur artık. Kendisine bırakılan büyük mirastan yararlanıp kibar bir beyefendi olmak üzere Londra'ya giden genç Pip, 23 yaşına gelene kadar yaşadığı tüm zamanı yanılgılar ve yanlış seçimler içinde geçirir. Kalıcı iyilik ve güzelliğin simgesi olan Joe, giderek Pip'in hafızasından da vicdanından da silinirken, ona doğruluğu hatırlatmak üzere bir başka ihtiyar çıkar sahneye. Adı yaşlı olan bu adam, Pip'in zenginler arasında yaşadığı şaşalı ama ahlaki değerlerden yoksun şimdisine karşı kalıcı değerleri ve zamanın değiştirmemesi gereken bağları anımsatır. Pip 23 yaşına bastığı gün kapısında bir başka yaşlı adam bulur. Bu Magwitch'tir. Magwitch romandaki herkesin bir parçası olarak ortaya çıkar. Pip'in, Estella'nın, Miss Havisham'ın, Jaggers'ın. İstemeyerek kötülüğe bulaşmış bu bahtsız adam, ruhunu kurtarmak için Pip'in sevgisine muhtaçtır. Gerçek anlamda bir beyefendi olabilmek için de Pip'in Magwitch'e bu sevgiyi verebilmesi, ondan irkilmemeyi, utanmamayı başarabilmesi, Miss Havisham ve Estella çevresinde kurduğu düşlerden vazgeçebilmesi gerekmektedir. Romanın ahlaki mesajı budur. Pip, olgunluğa bunu başararak erişir. Pip'in kolları arasında ölen Magwitch ise, romanın günahtan arınmış yaşlıları arasında yerini alır. Böylece bu dünyada geçirilen olgunlaşma süreci, daha kalıcı değerlerle birleşerek mutlu sona ulaşır. Büyük umutlar, bir kendini tanıma ve geçmişteki günahlardan arınma öyküsüdür. Bunun için Tanrı'nın var olduğu bir dünya varsayımı gerekir. Tanrı'nın olmadığı bir dünyada ise aynı öykü başka bir sona kavuşacağı gibi başka bir zaman kavramı ve kurgusu gerektirecektir. Bunu açıklayabilmek için 100 yıl sonunda yazılmış bir başka Bildungs romana Jude the Obscure, adsız sansız bir Jude bakalım. Dipnot: Thomas Hardy, Jude the Obscure, Londra 1994, çeviren Taciser Belge, adsız sansız bir Jude, İstanbul 1991. Thomas Hardy'nin Jude the Obscure'unda 1895, roman yazarının kişinin büyüme ve bilinçlenme süreçleri sonunda doğru seçimleri yapmış bile olsa mutlu olacağı inancını yitirdiğini görürüz. Çünkü artık bireyin yalnızca doğru seçimleri yaparak kendi yön ve sonunu tayin edebileceğine olan liberal hümanist inanç sorgulanmaktadır. 100 yıl sonudur ve İngiltere'de kapitalist sistemin bütün acıları yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra bir yandan Darwin'den esinlenmiş genetik determinizm, bir yandan da çevre koşullarıyla kuşatılmış olan birey, seçimlerinde özgür sayılmamaktadır. Hardy özellikle de birey ve toplum ilişkisine bakarken, kendinden önceki romancıların bireysel romantizmini paylaşmaz, birey ve toplum ilişkisine son derece karamsar bir açıdan bakar ve toplumun bütün kurumlarının, özellikle de din, aile ve eğitim kurumlarının, bireyin gelişmesine değil ezilip yok olmasına hizmet eden yapılar olduğunu öne sürer. Bunun sonucu olarak da bir Bildungsroman yapısına sahip olan Jude the Obscure, felsefi olarak tam da bu tür romanın karşısında yer alır. Hardy'nin seçtiği zaman kurgusu da ilk bakışta Bildungsroman'ın düz çizgisel zaman kurgusudur. Ama zamanın öyle pek de düz çizgisel bir biçimde akıp gitmediği, eskinin belirleyiciliği gösterilerek kanıtlanır. Jude ve Sue, geçmişte yaptıkları yanlışlardan kurtulamazlar çünkü zaman affetmez. Bunu romanda henüz bir çocuk olduğu halde hüznü, ağırbaşlılığı, büyümüş de küçülmüşlüğü yüzünden kendisine Father Time, zaman baba lakabı takılan ve gene çocukça bir yardım duygusuyla kendisinin ve Sue'nun çocuklarının ölümüne neden olan Jude'un eski karısı Arabella'dan olan oğlu simgeler. Jude the Obscure'da mitik zamanla kronolojik zaman arasındaki gerilim, eskinin yeni üzerindeki boğucu baskısı olarak duyurulur. Kronos, tarih, egemendir. 20. yüzyıla gelindiğinde anlatının zamanla ilişkisi, 18. yüzyılda romanın çıkışında olduğu gibi yine büyük bir duyarlılıkla sorunsallaştırılır. Thomas Mann, 20. yüzyılın en muhteşem romanlarından biri olarak kabul edilen Der Zauberberge, Büyülü Dağ, anlatıyı zamanla özdeşleştirdiği önemli bir bölüm ekler. Exkurs über den Zeitsinn, zaman duygusu üzerine bir sapma, başlıklı bölümde kişisel zamanla objektif zamanın anlatıda nasıl temsil edileceğini anlatır. Dipnot: Thomas Mann, Der Zauberberg, Hamburg 1967, sayfa 108'den 16'ya. Mann, kişiselle toplumsalı, dolayısıyla kişisel zamanla tarihsel süreçleri titizlikle dengelemeye çalışan bir romancıydı. Ama daha genel bir değerlendirmeyle, Mann ve diğer 20. yüzyıl romancılarının ağır basan ilgi ve uğraşlarının kişisel zamanı kurgulamak olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda 20. yüzyıl romanı saatin tiktaklarına savaş açmış bir roman olarak tanımlanabilir. İlk akla gelen örnek de elbette Virginia Woolf olacaktır. Mrs. Dalloway'de Woolf, her yarım saati vuran Big Ben'in, neredeyse bir ülkenin yaşamını yöneten o genel saatin geçersizliğini serer gözler önüne. Dipnot: Woolf, Mrs. Dalloway, Londra 1925. Çünkü bütün dakikliğine rağmen roman kişilerinin hiçbir anını yakalayamayan ve belirleyemeyen bir saattir Big Ben. Ne Mrs. Dalloway'in, ne Peter Walsh'ın, ne de Septimus Warren Smith'in yaşamlarında hiçbir hükmü yoktur. Big Ben yalnızca Dr. Stanshaw için geçerli bir zaman ölçerdir ama bu roman da zaten Dr. Stanshaw gibilerine karşı yazılmıştır. Joseph Conrad'ın The Secret Agent'ında gizli ajan, Greenwich kötülüğün hatta cehennemin simgesidir. Saatin tiktaklarının duyulduğu tek sahne, Mrs. Verloc'un kocasını bıçakladığı sahnedir. D.H. Lawrence'a gelince, onun saate olan düşmanlığı romancılığı kadar eskidir. Lawrence için saat demek, doğanın ritminden uzaklaşmak demekti. Ve bu hem insanlıktan hem de mutluluktan uzaklaşmayla eş anlamlıdır. Bergson'un La Durée fikriyle modernist roman pratiği arasında gerçekten de çok sıkı bir bağ vardır. Dipnot: 20. yüzyılın başında Zamanın artık yeni bir biçimde algılanmakta olduğunu gösteren klasik bir çalışma da Wyndham Lewis'in Time and Western Man, Zaman ve Batılı Adam, Londra 1927 adlı kitabıdır. Lewis'e göre çağın en etkili düşünürü Bergson, en etkileyici düşünce de Bergson'un öznel zaman kavramı olmuştur. Ese Sur le Donne Immediate de la Conscience'da Bergson zamanın nesnel ölçümünün mümkün olmadığını, nesnel diye nitelendirilen bütün ölçümlerin aslında yanlış ölçümler olduğunu söylerken, zamanın egemen pozitivist söylemine neredeyse anarşist bir biçimde karşı çıkıyor. Zaman diye algıladığımız şeyin aslında bir akış, bir süreç, bir devam olduğunu ve bunu algılayan bir insanın yokluğunda da zaman diye bir şey olamayacağını iddia ediyordu. Time and Free Will, An Essay on the Immediate Data of Consciousness. Çeviren F.L. Pogson, Londra 1971. Bergson bununla da kalmıyor, çağdaş romancıların zamanı birbirine geçen bilinç süreleri olarak kurgulamaya davet ediyordu. İçe dönüş ve benliğin sürekli akan izlenimlerin taşıyıcısı olarak algılanması, kişileştirmeyi de 19. yüzyılda yapılmış oldukça dengeli ve oturmuş kimlikler olarak gerçekleştirmeyi anlamsızlaştırıyordu. Zamanın ve bilincin akışkanlığına koşut olarak, benlikler de akışkan olarak görülmeliydi. Zaman ve bilincin bu akışkan ve göreli ilişkisini Bertrand Russell, The ABC of Relativity, Göreciliğin ABC'si, Londra 1926, adlı yapıtında anlatınca, modernizmin üzerine kurulduğu yeni bir epistemolojide tescil edilmiş oldu. 18. yüzyılın yeni insanı nasıl beş duyunun çevreyi algılaması üzerine kurulu bir insan kavramıysa, 20. yüzyılın yeni insanının benliği de zaman ve mekanın göreli algılanmasına göre kurulmuş bir kavramdı. Virginia Woolf o ünlü gözleminde haklıydı. 20. yüzyılın başlarında bir noktada insan doğası değişmişti. Bergson ekolüne göre insan aklı, intellect, sürekli değişim içindeki bir dünyada etkinlik göstermeyi olanaklı kılar.